Ayrım 7. İçimizdeki Şeytan Sabahattin Ali Sayfa 64 8. Daha ortalık aydınlanmadan uyandı. Karşı konağın bahçesindeki ağaçların arkasında hafif bir beyazlık başlamıştı. Vücudunu hareket ettirdi, biraz boynu ağrıyordu. O da yastıkta rahatsız yatmaktandı. Gecenin serinliği genç adalelerine tesir edememişti. Yalnız yüzünde ve ellerinde hoş olmayan bir yaşlılık vardı. Cildinin uyku esnasında çıkardığı ifrazdan mı, salgıdan mı, yoksa havanın rutubetinden mi geldiğini bilmediği bu ıslak tabakayı mendiliyle sildi. Aynı mendille uzun uzun gözlüğünü de temizledi. Herkes uykudayken musluğa gidip gürültü yapmak istemiyordu. Oturduğu yerden ayrılmak da hoş bir şey değildi. Karşı bahçede cinsini anlayamadığı bir sürü kuş cıvıldayıp duruyordu. Yaprakları henüz mini mini olan ağaçlar tatlı bir rüzgarın tesiriyle kımıldanıyorlar ve duyulur duyulmaz bir ses çıkarıyorlardı. Gökteki yıldızların teker teker söndüğünü görmek fevkalade güzel bir şeydi. Kirli ve yosunlu kiremitlerin gitgide artan bir ışık altında nasıl canlanıp hareket eder gibi olduklarını, ağaçlardan ve çatılardan yükselen tül gibi bir buğunun nasıl bu aydınlığın içinde eriyip kaybolduğunu görmek insana cesaret veriyordu. Ömer, ''İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya üzerinde yaşanmaya değer, ne olursa olsun.'' diye mırıldandı. Yavaş yavaş sokaklarda hareket başladı. İlk tramvayların o feci gıcırtıları dalga dalga etrafa yayıldı. Birkaç evin bahçesinden takunya ve tulumba sesleri geliyordu. Sokağın biraz ilerisindeki hala kafesli evlerden birinin camı gürültüyle yukarı sürüldü. Bir otomobil homurdanarak geçti ve tramvay caddesine çıktı. Ömer yalnız bu akrabalarının, yalnız onların evinin değil, bu şehrin de yamalı bir şey olduğunu düşündü. Tabiatla teknik, 100 sene öncesiyle bugün burun buruna gidiyordu. Güzelle yapmacık, lüzumlu ile özenti birbirine sürtünerek yaşamaktaydı. Bu arada alt kat sofasında ayak tıpırtıları oldu. Herhalde Fatma kalkmış kahvaltı sofrası hazırlıyordu. Ömer aynanın önüne giderek boyun bağını ve saçlarını düzeltti. Biraz daha bekledikten sonra muslukta yüzünü ıslatmak ve kana kana bir su içmek istiyordu. Yanındaki odada sesler duyuldu. Kapı açıldı. Ömer derhal yerinden fırladı. Hiçbir şey düşünmeden süratle sofaya çıktı. Macide elinde havlusuyla abdesthane aralığındaki musluğa girmişti. Yarı aralık duran kapıdan beyaz geceliği ve dağınık saçları görünüyordu. Ömer derhal, "Demek soyunmuş ve yatmış," dedi. Sanki elbiseyle sabahlamak matem icabıymış gibi bunu biraz garip buldu. Macide yüzünü yıkamış kurulayarak çıkıyordu. Ömer şaşkınlıkla etrafına bakındı ve kendi kapısının yanındaki iskemlelerin arkalığına bırakılmış olan küçük ve pembe havluyu alarak elinde kıvırmaya ve sallamaya başladı. Başını kaldıran genç kız evvela tanıyamamış gibi karşısındakini süzdükten sonra gayet lakayt bir tavırla ''Siz misiniz? Bonjour!'' dedi. Ömer kıvırıp iki kat ettiği havlu ile sağ dizini dövüyordu. Küçük bir çocuk gibi heyecanla, ''Evet benim, geç vakit geldim, siz yatmıştınız. Yani erken çekilmiştiniz, göremedim, geçmiş olsun. Şey, yani başınız sağ olsun.'' dedi. Macide'nin gitmek için hareket yaptığını görerek acele acele konuşuyor, onu bir müddet daha orada tutmak istiyordu. Genç kızın geceyi uykusuz geçirdiği muhakkaktı. Gözleri şiş ve kırmızı, yüzü sapsarı ve düşkündü. Ömer onun yatıp uyuduğunu düşünmekle biraz evvel haksızlık ettiğini gördü. Bir taraftan da karşısındakini baştan aşağı süzüyordu. Uzun ve beyaz bir gecelik giymiş olan Macide, daha uzun boylu ve ince duruyordu. Kırmızı kadife terliği ile entarisinin eteği arasında kalarak görünen dört parmak genişliğindeki ayağı fil dişi gibi beyaz, düz ve hareketsizdi. Omuzlarını örten kıvrımlar arasından fırlayarak iki yanına uzanan kolları da hareketsiz ve beyazdı. Havluyu tutan elinin üst tarafında bileğinden parmaklarına doğru yelpaze şeklinde dağılan ince ve belli belirsiz mavi damarlar vardı. Kesik kıvırcık saçları kulaklarının arkasına atılmıştı ve ıslak tarafları yer yer parlıyordu. Ömer söyleyecek başka bir şey bulamadı. Kızın gecelik kıyafetiyle fakat hiç sıkılmadan ve gayri tabii bir telaş göstermeden karşısına duruşu ve cesaretli gözlerle bakışı onu büsbütün şaşırtıyordu. Macide yapmacık bir heyecanla kızarmaya, şurasını burasını örterek kaçmaya kalksa Ömer belki ''Ne o küçük hanım?'' diye başlayan harca alem şakalar yapacak ve yüzsüzleşecekti. Fakat karşısındaki kendisinden daha tabii, yani daha kuvvetliydi. Ömer bir yutkundu ve ''Evet, çok üzüldüm, başınız sağ olsun.'' dedi. Macide yine aynı lakayt tavırla fakat hiç nezaketsiz olmayarak ''Teşekkür ederim.'' dedi ve odasına girdi. Ömer de kendi odasına girmek için döndü. Fakat o zaman dışarı çıkışının ne kadar gülünç olacağı aklına gelerek musluğa gitti. Gözlüğünü bir eline aldı. Öteki eliyle yüzünü biraz ıslattı ve avucunda bir tura gibi bükülmüş duran havluya kuruladı. Ağzı büsbütün kuruduğu halde su içmeyi unutmuştu. Odasında bir müddet ayakta kaldı. İçinde her şeyi daha fena yaptığına, genç kızın karşısında gülünç ve zavallı bir hal aldığına inanan bir taraf vardı. Tüy, Allah belasını versin. Ne kadar salaklaştım. Galiba kıza da yiyecek gibi baktım. Belli etmedi ama muhakkak fena halde içerlemiştir. Ben kız olsam benim tipimde erkeklerden istikrah ederdim, iğrenirdim diye söylendi. Gidip sedire oturamıyor, küçük odada aşağı yukarı dolaşmak istese, bununla telaşını ispat edeceğini, belki de bitişik odadan duyulacağını düşünüyor, kararsızca ortada dikilip kalıyordu. Hayat sahiden yaşanmaya değmeyecek kadar küçüklükler ve bayağılıklarla dolu diye mırıldandı. Sonra, adam sen de diyerek geri döndü, dışarı çıktı ve merdivenlerden alt kata, sofaya indi. Beyaz muşamba örtülü sofra hazırlanmıştı. Fatma ıslak ellerini birer birer yanlarına kurulayarak bahçe tarafından geldi. Bir elindeki emaye kapta iri yeşil zeytin taneleri vardı. Bunu masanın üzerine gömeçli bal tabağının yanına koydu ve ''Siz oturun beyim, bizimkiler geç kalkarlar.'' dedi. Ömer bugün de ev halkını görmeden gideceğini, mamafih onların buna yine aldırmayacaklarını düşündü. Yalnız ''Eniştem gitti mi?'' diye sordu. ''Hayır, daha kalkmadı.'' Demek Galip Efendi de artık işlerin yakasını bırakmıştı. Yağ iskelesindeki dükkana sabah namazından evvel gitmenin bir faydası olmadığını nihayet o da anlamış ve 16 yaşındaki çırağın namusuna güvenerek sabah uykusu kestirmeyi daha akıl kârı bulmuştu. Bir iskemle çekip oturdu. Önündeki beyaz cam fincana Fatma çay dolduruyordu. Yukarıdaki odanın kapısı açıldı, sofada ayak sesleri oldu. Ömer lakayt olmaya çalışan bir sesle ''Semiha galiba'' dedi. ''Değildir, değildir. Küçük hanım öyle olmadan kalkmaz. Herhalde Macide hanım olacak. Mektep vaktidir. Dün gitmemişti. Kadıköy'de bir ahbaptaydılar. Ama bugün nasıl gidecek?'' Yukarıda ayak tıpırtıları devam ediyordu. Macide herhalde ayakkabılarını giymekle meşguldü. Fatma Ömer'in yanına sokularak kulağına fısıldadı. ''O mektep çalgılı türkülü bir yermiş. Böyle günde gidilir mi?'' Sonra başını sallayarak ilave etti. Ama burada kapanıp da ne yapsın? Belki hava alır da içi açılır. Pek acıyorum kızcağıza. Macide merdivenlerden inmeye başladı. Yeşil kareli ve kiremit renginde spor bir etek ve kahverengi yünden bir kazak giymişti. Başında aynı renkte bir bere vardı. Ömer'in gözleri ona çevrildi. Yüzünü gülümsemeye benzer bir şekilde buruşturdu. Macide de yüzünde tatlı bir tebessümle geliyordu. Loş sofada gözlerinin kırmızılığı ve yüzünün solgunluğu pek belli olmuyor, sadece biraz süzgün duruyordu. Ömer onun tebessümünü fevkalade acı buldu. Böyle zamanlarda gülmenin doğru olmadığını düşünerek değil, Macide'nin ne kadar ıstırap içinde olduğunu fark etmemek için kör olmak lazımdı. Fakat bu garip genç kız etrafındakilere kederini bile göstermek istemeyecek kadar kendine güvenen bir mahluktu. Dudaklarındaki oldukça muvaffak tebessüm ona yaklaşmak isteyenleri itiyor gibiydi. Ömer içinden ''Başıma büyük bir iş sardırmak üzereyim, inşallah sonu iyi olur.'' diye söylendi. Macide Ömer'in tam karşısına geçti. Fincanını alarak birkaç yudum içti. Canı bir şey istemiyor fakat herhangi bir fevkaladelik yapmış olmamak için de sıcak çayını bitirmeye çalışıyordu. Bir aralık gözleri Ömer'inkilerle karşılaştı. Kumral saçları beyaz alnına dökülen delikanlının hali ona biraz gülünç fakat çok samimi geldi. Macide'nin yüzünü de içten gelen sıcak bir hava sardı ve göz kapaklarını hafifçe kapayarak içini çekti. Bu anda bütün duruşu ''Halimi görüyorsunuz ya'' der gibiydi. Ömer bunu derhal anladı. Karşısındakine sabit gözlerle bakarak derin bir nefes aldı. Bir kompartmanda oturan ve birbirinin dilini bilmeyen iki insan gibi yavaş yavaş ve çekingen tebessümlerle anlaşmaya çalışıyorlardı. Ömer birkaç kere ağzını açarak ileri doğru eğildi. Bir şey söyleyecek gibi oldu, sonra vazgeçti. Macide bunu fark etmemiş gibi görünüyordu. Nihayet her ikisi de aynı zamanda ayağa kalktılar. Ömer Fatma'ya, ''Teyzemle enişteme selam söyle. Bak bekledim hala kalkmadılar. Kabahat benden gitti.'' dedi. Sonra gülümseyerek ilave etti. Semiha'nın da gözlerinden öperim. Şapkasını aldı, Macide de notalarını almış ve açık renk pardesünü sırtına geçirmişti. Ömer ehemmiyetsiz bir tavırla sordu. Siz de çıkıyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. Ömer bu kızın karşısında hokkabazlık yapılmayacak diye düşündü. Pişkin metotlar, mektep arkadaşı olan kızları hayran bırakan hoş küstahlıklar, hatta bazen hayasızlığa kadar varan şuh nükteler ölü cisimler halinde kafasında yatıyordu. Buna mukabil arzuları eskiden duyduklarıyla kıyas edilmeyecek kadar şiddetliydi. Macide'nin kapıdan çıkarken eline dokunan parmakları Ömer'i kıpkırmızı etmişti. Uzun ve siyah kirpiklerinin altında o mağrur tebessümü muhafazaya çalışan kederli gözleri delikanlının üstünde dolaştıkça onu büsbütün şaşırtıyor ve manasızca etrafına bakınmaya ve susmaya sevk ediyordu. Ara sıra Ömer'in gözleri de yanındakini süzüyor, onun kahverengi kazağın altında beliren göğsü önünü iliklemediği pardösüden dışarı fırlamaya çalışırken genç adam dişlerini sıkıyor ve süratle nefes alıyordu. Tramvay caddesine geldikleri zaman birbirlerine bakıştılar. Ömer hemen sordu. Nereye gideceksiniz, konservatuvara mı? Saat daha 8. Benim bir saat daha vaktim var, isterseniz yürüyelim. Macide evet makamında başını sallayarak yoluna devam etti. Beyazıt'a, oradan Bakırcılar'a doğru geldiler. Her ikisinde de aynı sıkıntı devam ediyordu. Ömer içinden söylenmeye başladı. Dut yemiş bülbül gibi dilim tutuldu. Kendim de ilk defa tespit ettiğim bir hal bu. Mamafih, vaziyette tuhaf. İlk defa tanıştığım ve bir gün evvel babasının ölümünü duymuş matemli bir kıza da hemen ilanı aşk edilmez ya. Ancak teselli verilir. Benim de ömrümde yapmadığım şey. Ne kimse beni teselli etmeli, ne de ben kimseyi. Riyakarlık teselli de son haddini bulur. Bu anda çehrelerin aldığı yalancı teessür ifadesi, o biraz yukarı kalkıp birbirine yaklaşan kaşlar, o hafif hafif ve anlayışlı bir tavırla sallanan baş ve o derinden çıkarılmaya çalışılan matemli ses insanı deli eder. Bu kızın da aynen benim gibi düşündüğüne eminim. Muhakkak böyle şeylerden hoşlanmayacaktır. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp mektebine gidişinden belli. Peki ama ne halt etmeli? Ağzı süt kokan iki orta mektep talebesi gibi bakışıp süzülmek de pek akıl kârı değil. Bu da bir başka soğukluk. Şimdi elimi uzatıp "Allahaısmarladık" diyerek kaçıversem ne olur? Ben bu kadar sıkıntıya gelemem. Fakat neden yapamıyorum? Muhakkak ki beni burada ona bağlayan bir şey var. Yandan görünüşü harikulade. Ne beyaz bir yüzü var. Biraz sarımtırak. Acaba uykusuzluktan mı, yoksa hep böyle mi? Ben bu kızı muhakkak tanıyorum. Yani ruhunu tanıyorum. Aramızda bir şeyler var. Ah aptal Nihat. Beni bir gün deli edecek. Sen onu belki çocukken gördün, zihninde bir hatırası kaldı, onu büyütüyorsun, diyordu. Yalan. Bu öyle bir çocukluk hatırası falan değil. Fakat bir kere işi bu hale soktu. Böyle bir ihtimali ortaya attı. İmkanı yok, kendimi kurtaramıyorum. İnsanlar hadiseleri basitleştirmeye, bayağılaştırmaya ne kadar meraklı. Bütün hayallerimi bir aptalca laf berbat ediyor. Nihat'ı zaten bu son günlerde beğenmiyorum. Karanlık işlere girip çıkıyor, fakat iyi arkadaştır. Benim için ölmeyi bile göze alır. Ama ne malum, bu da benim zannım, belki de tırnağını bile kesmez. Mamafi, şimdiye kadar olan arkadaşlığımızda fedakarlık yapmak hep ona düşüyordu. Maddi fedakarlık. Bakalım daha ileri gidebilecek mi? Beni eskisi kadar sarmıyor. Bütün etrafındaki herifler de öyle. Yalnız tuhaf bir cazibeleri olduğu da muhakkak. İyi veya kötü, bir sürü dimağların bir şeyler göstermek için hummalı bir makine içinde çalışmaları insanı bağlıyor. Gözleri tekrar Macide'ye ilişti. Kız da bir takım düşüncelere dalmıştı. Kaşları çatılmış, gözleri ileri dikilmiş, yüzünün bir hattı bile oynamadan yürüyordu. Sağ kolunun altında tuttuğu birkaç cilt nota arkaya doğru kaymıştı. Kısa ökçeli kahverengi iskarpinleri kaldırımlarda maharetle sekiyordu. Ömer onun bir erkek gibi büyük ve serbest adımlar attığına dikkat etti. Birçok kızların mini mini adımlarla zıplaya zıplaya yürümeleri onun içinde her zaman garip bir merhamet hissi doğururdu. Onun için Macide'nin kendisine ayak uydurmasını takdire başladı. Köprüye gelmişlerdi. Koşar gibi yürüyen bir kalabalık vardı ve her taraftan uğultu halinde sesler geliyordu. Haliç tarafındaki kaldırıma geçtiler. Arada sırada sarı sulara, irili ufaklı kayık ve mavnalara bakıyorlardı. Dubalardan birinin bir köşesine 10 yaşlarına kadar bir çocuk oturmuş, yanına koyduğu teneke kutunun içinden aldığı solucanları oltaya takıyor, biraz öteye fırlatıyor, sonra muntazam darbelerle çekiyordu. Bir müddet onu seyrettiler. Çıplak ve kirli ayaklarını dubadan aşağı sallayan ve gözlerini oltasının ipinden ayırmayan çocuğun sebat ve iradesi Ömer'i düşündürdü. Kendisi hiçbir işe bu kadar dikkatle ve bu kadar kendini vererek sarılamayacağını zannediyordu. Bu sırada Macide'nin notalarından biri yere düştü. Ömer hemen eğilerek aldı, elini uzatarak, "Verin, ötekileri de ben götüreyim," dedi. Macide hiç ses çıkarmadan uzattı. Sadece gözlerinde teşekküre benzeyen bir şey dolaştı. Onun bu hali Ömer'i büsbütün bağlıyordu. Kendi kendine, "Ne tuhaf şey," dedi. "Birçok bayıldığım kızların, birçok büyük iltifat ve müsaadeleri beni bu kızın manasını bile iyice anlayamadığım bir bakışı kadar sevindirmiyor. Evet, sadece bir bakış ve belki de biraz merhametle karışık. Fakat bunun hiç olmazsa lakayt bir bakış olmaması beni yerimden sıçratıyor. İçimde müthiş bir hafiflik ve genişlik duyuyorum. Belki de hakikaten sevmek budur. Belki de ben şimdiye kadar sahiden sevmenin ne olduğunu bilmiyordum. Acaba kendimi kapıp koyversem mi? Ne zaman irademe müracaat edersem büyük bir yorgunluk duyuyorum. Kendimi hadiselerin eline bırakayım mı? Acaba şu anda o ne düşünüyor? Herhalde beni değil. Niçin? Onun kafasında bir müddet yaşamak için neleri feda etmem ki? Her şeyi. Bana şimdi bir işaret versin. Derhal bir an düşünmeden şu tramvayın altına atlarım. Acaba atlar mıyım? Macide, ne oluyorsunuz diye Ömer'in koluna yapıştı. Genç adam şaşkın şaşkın etrafına bakınıyordu. Macide sordu. Karşıda birini mi gördünüz? Fakat tramvayın altında kalacaktınız. Ömer bulunduğu yere baktı. Yaya kaldırımında değildi. Demek ki Macide'nin önünden geçerek buraya gelmişti. Kendini toparladı. Benzetmişim, kimse değilmiş, dedi. Sol kolunda biraz evvel Macide'nin sımsıkı tuttuğu yerde garip bir ürperme duydu. Niçin tutmuyor, niçin bıraktı, diye mırıldandı. Yüzü bir çocuk gibi buruşmuştu. İçinde güçlükle zapt ettiği bir ağlama ihtiyacı vardı. Nihayet dayanamadı. Koluma girsenize, dedi. Macide onun kolunu biraz evvel tuttuğu yerden fakat bu sefer daha hafif bir şekilde yakaladı. Bu sırada gözleri karşılaştı. Macide uzun uzun bir şeyler hatırlamak ister gibi baktı. Onun dün köprüde de aynen bu şekilde kendini süzdüğü Ömer'in zihninden süratle geçti. Macide'nin gözleri böyle üzerine daldıkça şaşırıyordu. Genç kız bir şeyler görüyor, bunları kafasına yerleştiriyor, sonra yeni şeyler aramaya başlıyor gibiydi. Ömer başını çevirdi, tekrar yürümeye başladılar ve Karaköy'den sonra yokuşu hiç konuşmadan çıktılar. Her geçen saniyenin içlerinde bir değişiklik yaptığını ve onları birbirlerine daha çok tanıttığını fark ediyorlardı. Her biri kendi kafasındaki bir yolu takip ediyor ve bu yolun yanındakinin kafasında da bir muvazisi, paraleli, koşultu olduğunu kati olarak biliyordu. Konservatuvarın önüne geldikleri zaman Macide sessizce elini uzattı. Ömer şaşırmıştı. Şimdi ondan ayrılmak ve haftalarca görmemek mümkündü. Tabii olan da buydu. Halbuki 5 dakika için bile ondan ayrılmayı kafası almıyordu. Düşündüğünü söylemekten korktu ancak "Şimdi nasıl çalışabileceksiniz?" diyebildi. Macide o anlaşılmaz gülümsemesiyle "Ne diye soruyorsunuz? Böyle şeyler sorulur mu?" dedi. Ömer bütün cesaret ve iradesini toplayarak mırıldandı. "Size birçok şeyler söyleyecektim." "Hiçbir şey söylemediniz." Ömer sitemli gözlerle baktı. Macide özür diler gibi bir sesle "Daha görüşürüz," dedi. Karşısındakini derhal atıldı. "Ne zaman?" Macide omuzlarını silkti. "Bu akşam sizi gelip buradan alayım mı? Teyzemlere beraber gideriz." Genç kız düşünür gibi oldu. Sonra kararını vererek "Nasıl isterseniz," dedi ve taş merdivenleri çıktı. 7. ayrımın sonu, sayfa 73.